Efendim merhabalar. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Bakış açısında bugün geçtiğimiz hafta Şahsiyet Akademisi Müdürü Ali Avşıören kardeşimizle beraberdik. Bu hafta yine bizi kırmadılar. Yine beraberiz. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sayın Hocam.
Evet. Geçtiğimiz hafta tamam. Şahsiyet Akademisi'ni konuştuk. Neler yapılıyor, ne yapılıyor? Gençlere, velilere, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza bunları anlattınız. Anlatmaya da çalıştınız. Allah razı olsun. Ama bu hafta farklı bir konuyu ele alalım istedim. Tabii şimdi Allah nasip etti. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem de Avustralya'da ve Türkiye'de eğitim aldım. Üç ülkede.
Evet hocam.
Siz de hem Türkiye hem Fransa.
Ben tamamıyla Fransa hocam.
Tamamen Fransa. Evet. Tabii ünlü bir söz var bizde biliyorsunuz yani.
Nedir hocam?
Neydi? Fransız kalıyorsun.
Ben Fransız kalıyorum. Hocam 10 yıl oldu artık. Artık Fransız kalmıyorum. Artık Fransa'daki olaylara Türk kalabiliyorum.
Evet. Yok senin için söylemedim de. Hatta şey vardı. Yanılmıyorsam Cumhurbaşkanımızın bir AB toplantısında bir Fransız anlatıyor ama Fransız olayı anlamayınca hani, hanımefendiye diyor ya siz herhalde Fransızsınız bizde güzel bir söz var.
Hani, tabiri caizse hocam lafı gediğine oturtmak var ya hani, o sözün en iyi oturduğu o sahne orasıydı. Yani çok
arkadakiler
güzel.
De güldü sonra.
Tabii tabii herkes güldü.
Tercüme yani, edildikten
müthiş
sonra.
Müthiş bir gerçekten yani, zamanlamayla.
Bizde güzel bir söz var demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Olaya Fransız kalıyorsunuz.
Evet.
Yani burada şu var aslında çok enteresan ve çok güzel bir söz. Olaya Fransız kalıyorsun demek şu demek. Bu Fransızlar hiç anlamıyor.
Evet evet. Aslında hocam biraz hızlı bir giriş yaptık ama.
Evet.
Yani tabii toplumu böyle bir genel kalıba sokmak doğru
tabii,
bir şey
tabii,
değil.
Tabii tabii.
Ama genel hatlarıyla yani Fransızlardan evet aslında bir yönüyle anlamı da çıkar oradan. Bir de Fransızların şöyle bir huyu vardır. Kendini ilgilendirmeyen veya çok işine gelmeyen işlere çok anlamak da istemez aslında. Orada bir hafif bir ekosantrizm dediğimiz yani kendi nefsini düşünen çok da fazla toplumu düşünmeyen bir davranış şekli de var.
Batı da öyle aslında yani. Batı'nın
da
tamamı öyle.
Öyle
yani.
Ama Fransızlarda bu durum
daha mı fazla?
Daha fazla olabiliyor. Bir hatıram var bununla alakalı. Ben yani ilk öğretim, orta öğretim, üniversite hayatımı orada tamamladım. Oradan mezun oldum. İşletme bölümünden mezun oldum. Sonra uluslararası lojistik firmasında çalıştım. Bir 3 yıla yakın. İşte Türkiye'den bir tır geldi. Şoför abimizle muhabbet ediyoruz. Dedi Ali Bey dedi Fransızlar neden böyle dedi. Dedim abi hayırdır ne oldu dedim. Dedim abi İngilizce de konuşuyorum dedi. Adres soruyorum dedi. Söylemiyorlar dedi.
Fransızlar İngilizce konuşmaz
evet,
bilse de.
Bir fobisi de var Fransızın. Çünkü aksanları müsait değil çok. Yani gülünç bir aksan çıkıyor. Hatta benimle de çok arkadaşlarım dalga geçerdi ilk geldiğimde. Yani senin abi sen İngilizce konuşma. Hakikaten zaten İngilizceyi biz de yani zor
o
anlıyoruz.
O alfabeyle alakalı mı?
Alfabe, o telaffuz aksanlar.
Şey, gırtlaktan da konuşulunca.
Gırtlaktan konuşması. Bir de dediğiniz gibi bilse bile konuşmaz. Yani konuşmaz. Yardım etme şeyi zayıftır. Diyor ki Almanya'da abi soruyorum yardımcı oluyorlar. Hatta bir kere adres sordum. Adam üşenmedi. 45 kilometre beni bir yere götür dedi ya. Yani
Allah
Almanya'da.
Allah.
Evet evet böyle bir şey yaşadım
Türk kökenli
dedi.
Kökenli olabilir.
Olabilir. Olabilir. Ama Fransa'da böyle bir olay var. Niye böyle dedi. Ben de az önce anlattığım nedenleri anlattım. Dolayısıyla o söz bunlara dayanabilir hocam.
Şimdi tabii hızlı geçiş yaptık.
Evet.
Kıymetli dinleyenler birazcık Fransa'yı, biraz yurt dışını, Türkiye'yi,
evet.
Hani bakış açısını aslında yani tam da yayına, programın ismine uygun olması sebebiyle konuşacağız. Şeyde ben Allah nasip etti tabii yıllar evvel Avustralya'da okurken orada çok Fransız arkadaşım oldu. Ya aşırı Fransız arkadaşım oldu yani bayağı oldu. Onlar da bunu hissettim. Hatta şöyle bir şey hissettim. Küçük dağları ben yarattım havası var haşa yani.
Evet.
Ya kardeşim sen batıda bir ülkesin yani
evet.
Tamam sömürülerin olmuş ama görüyor şu anda sömürü ülkelerinden tokatlanarak geri geliyorsun.
Ya.
Yani böyle diğer insanlarla farklı bir diyalog kurmaktan ziyade kendi iç dünyalarında yaşayan
Evet.
Insana insan muamelesi göstermeyip hani kendi dünyasında yaşayan bir tip bunlar.
Evet hocam.
Yani bu noktada hatta bir tanesine dalıyordum ben.
Öyle mi? Aman hocam aman.
Yani tam dalıyordum çünkü şey yapmıştı yani bizim Türk halkına karşı bir şey söylemişti. Ondan sonra o sözle söyledim ben ona İngilizce. Yoksa dalacaktım dedim ki haddini bil yani
evet.
Sınırını bil dedim.
Evet.
Orada sadece bir tane o Fransız o kadar Fransız sınıfta arkadaş oldu. Veyahut da işte ders aldıklarımızda denk geldiğimiz arkadaşlar oldu. Sadece bir tane hanımefendi Fransız insancıl davranıyordu çevresine. Ben gözlemlediğim oydu.
Evet.
Diğerleri öyle değildi.
Evet hocam.
Enteresan bir
tabii hocam,
tip bunlar.
Evet. Şimdi şöyle, herkes, her toplum dünyaya kendi bulunduğu zaviyesinden bakıyor. Mesela onların, yani iyi Türkleri iyi tanıyan Fransızlardan bahsediyorum. Veya yurt dışından bize nasıl bakılıyor? Mesela Türkler çok lider ruhlu, merhametli. Ondan sonra mesela bir olay olduğunda hemen müdahil olan. Yani hakkın yanında olmaya çalışan. Tabii tarihin de bunda bir etkisi var. Yani şu an günümüzde her şeyi anlattığımız gibi mi bilemiyorum. İnşallah öyledir.
Ama 100 yıl önce böyleydi de şimdi inşallah tekrar.
İnşallah yine o var. Bizim ayağımız da var anlaşılır hocam. Ayağımız da var yani.
Yani yeni nesil diliyle konuşursak bir reset düğmesine basınca evet. Allah'ın izniyle.
Evet, aynen öyle hocam. Dolayısıyla onlar da bunu anlayamıyorlar. Mesela Türklerin ya yani bizim toplumun sadece Türklerde değil, bu doğuya doğru gittikçe bu böyle oluyor. Yani misafirperver olması, İnsanlara yardımcı olması.
Mesela Fransa'da senin Fransız arkadaşların çok oldu. Sen şimdi liseyi de orada okudun.
Liseyi de, üniversiteyi de orada okudum.
Hiç ailece veyahut da arkadaşların eve geldiğinde o misafirperverlikten ne diyorlar? Mesela annem mesela yemek sunduğunda mesela ayakkabılar çıkıyor mu orada?
Hocam yok, onlar çıkarmıyorlar. Tabii şaşırıyorlar. Şimdi şöyle, bizim büyüdüğümüz yerde...
Neresiydi yer?
Hocam Lyon bölgesine yakın, güneydoğusunda Fransa'nın.
Biz de biliyormuşuz gibi söylüyoruz.
Estağfurullah. Lyon bölgesine yakın, Valence eyaletine bağlı Romans-sur-Isère isminde bir şehir.
Pardon?
Aslında şehir derken oradaki Fransızca. Yapılanma biraz farklı. Yani böyle 35-40 bin nüfuslu bir yer.
Çok büyük bir yer
ilçesi
değil.
Belki yani.
Çok
ilçe
büyük bir yer değil.
Ama tabii altyapı noktasında, işte yapılanma, şehirleşme noktasında bayağı imkanları olan, işte sanayi bölgesi olan vesaire bir yer. Ama bulunduğumuz yerde yabancı kökenli insan çoktu yani. Cezayirli, Faslı, Tunuslu, biz Türkler vesaire. Dolayısıyla orada yaşayan Fransızlar da yine gençler değiller, raconu biliyorlardı az çok. Yani mesela bizim, mesela Musafa sürekli abi, biz sabah görüşürüz, bir selamlaşırız, tokalaşırız. Sonra teneffüste bir daha görüşürüz, aynı kişiyle bir daha tokalaşırız. Fransız abi sabah tokalaştık, ben bir daha tokalaşmam derdi. Bizi bilmeyen Fransızlar, ama bizi bilen Fransızlar bizim gibi tekrar, hatta selamlaşıp sonra elini kalbine falan götürür böyle. Hani
Allah
şeyden
Allah.
Kalan, hani Peygamber Efendimiz'e bir hürmet olarak hep selamdan sonra yaparlar. Cezayirlerde çok bu. Onlar da böyle bilinç altında oluşmuş. Yani bilmeden yaptıkları bir hareket, elini böyle götürürlerdi. Tabii bilenler biliyor ama bilmeyenler, tabii eve mesela tamirci geliyor. İşte ne bileyim şeyler geliyor. Ayakkabıyla girmeye çalışıyor. Biz diyoruz yok, bizde ayakkabı çıkarılır. Tabii onlara çok zor geliyor. İşte kültür hocam, alışkanlık. Yani ya ayakkabısını çıkaracağım falan, böyle uflaya puflaya vesaire, ya girsem ne
ya
olur.
Ya da galoş.
Ya da galoş. Ama galoş yoktu yani açıkçası
yoktu,
bizde.
Evet.
Çıkarttırıyorduk. Zor geliyor tabii. Yani kültür meselesi.
Siz git mesela sen arkadaşların, Fransız arkadaşların evine gittiğindeki
hocam,
onların
ben
bakış
çok,
açısı.
Ben çok geriliyordum. Yani şöyle geriliyordum. Biz işte o Türk kültürüyle, işte İslam medeniyetiyle elhamdülillah annemiz babamız yetiştirmeye çalıştı bizi. Mesela ayakkabıyla bir eve girmek beni çok zorluyordu. Yani rahat edemiyordum.
Ama çıkarsan sen ayağın, çorabın pislenen seni
çıkaramazsın yani. İşte tabii zaten.
Ya da yiyecekler
yemek konusunda
acaba.
Helalle veya temiz olana dikkat ettiğin için her şeyi yemiyorsun. Bunu söylesen bir dert, söylemesen bir dert vesaire. Onun için kaçınıyordum genelde. Çok fazla ev, zaten onların da bizim gibi böyle eve misafir etme alışkanlıkları çok fazla yok. Yani en fazla
dışarıda mı?
Dışarıda veya hani bir
bahçede.
Bir PlayStation oynayacak kadar, maç yapacak kadar evine çağırır, maç yaparsın, çıkarsın yani. Çok fazla öyle yemek, ikram vesaire çok fazla olmaz.
Onların akraba diyalogları da zayıf mı?
Zayıf. Yani şöyle hocam, biz tabii olaya kendi zaviyemizden bakıyoruz. Bu normal yani, bu arada bu çok normal bir
tabii,
şey.
Tabii tabii.
Ama hani şunu da yapmak doğru değil yani. Biz hep doğruyuz, haklıyız ve doğru olan bizim, onlar yanlış. Onları da anlamak gerekiyor. Onlar da hocam 1950'li yıllardan bir görüntü gördüm. İngiltere olması lazım. Yine Fransa'da da röportajlar gördüm. 1950'li 60'lı yıllarda hanımefendilerin örtüleri var başlarında. Örtüsüz çıkmıyorlar. Yani geleneksel bir aile anlayışı hala var aslında onlarda da.
Öyle mi?
Tabii tabii. Var yani, çok hızlı bir yozlaşma. Yani bu modernizmin bize getirmiş olduğu bu...
Bunların inanç sisteminden, rahibelikten gelen bir...
Ya hani... hocam kültür tabii. Yani kültür, Fransızlar yani. Bilirsiniz laikliğin babasıdır.
Evet, evet.
Laiklik oradan çıkmıştır. Dinle ciddi bir aralarına mesafe koymuşlar. Yani 1905 yasasıyla din ve kiliseyi, şey devlet ve kiliseyi ayıran yasaları var. Onun için mesela ben dini terminolojiyle 20'li yaşlarda tanıştım hocam. Yani nasıl tanıştım? Hasbelkader böyle bizim derneğimizde, camimizde Cezayirli abilerimiz geliyordu. Kendilerince Riyazü Salihin okumaları yapıyorlar. Tabii biz o zamana kadar hep dini Türkçeden öğrendik yani. Fransızca niye öğrendik? Böyle bir gereksinim duymadık. Ama orada artık ortak dil Fransızca olduğu için onlar Cezayirli, biz Türk vesaire. Fransızca'dan okuduk Riyazü Salihin'i. Bir de onlar tabii aşina oldukları için o terminolojiye sahipler. Hocam anlamakta zorluk yaşıyordum. Emin olun bazı kelimeleri ben şu an günümüzde hala bugün gitsem günlük Fransızca'nın yanında konuşsam hangi tarih kitabından çıktın geldin derler yani. O kadar dine olan mesafeleri dile yansımış ki onun için dil çok önemli. Hani evet. Diyoruz ya din, dil, tarih yani. Mesela bizim dilimizde ateist bile selamünaleyküm diyor hocam. Allah'a emanet diyor.
Ya da uçakta Allah diyor.
Uçakta Allah diyor. Çünkü bu dille alakalı bir şey. Yani bundan kopamıyorsun.
Aslında neyse. İnsanın fıtratında da var.
Evet.
Yani Allah-u Teala Züccal Hazretleri yarattıktan sonra yani kün feyekün ol dedikten sonra zaten o yapıda, vücuda zaten o şeyi koymuş. Dokuya yerleştirmiş Allah.
Evet.
Ama seçenekler var. Tabii. Kimisi Hristiyan, kimisi Müslüman, tabii. Kimisi ateist olabiliyor. Tabii. Ama şey önemli. Oradaki o bakış açısı önemli.
Evet, evet hocam. Öyle. Dolayısıyla o Fransa'da ki mesela günlük yani bir Müslüman beş vakit namazında hani böyle mütedeyyin bir insan Fransa gibi bir ülkede yaşamakta zorlanır hocam.
Laik olduğu için mi?
Tabii. Yani günlük hayatta bir kere senin kullanacağın mesela abdest alacağım diyeceksin ya bu bir Müslüman için çok tabii bir ihtiyaç. Anlatamıyorsun, kelimesi yok abdestin. Abülisyon deniyor. Abolition. Ama Fransa'da bu bilinmediği için adam anlamıyor.
Yani ama bir şey söyleyeceğim.
Halbuki yani 10 milyon Müslüman var Fransa'da bu arada.
Hayır, şimdi
62 milyonun 10 milyonu Müslümandır.
Hayır, bilmese bile şu yok mu? Fransızca olduğu için yani yabancı bir kelime bile olsa Fransızca söylendiği için bunu
hocam
anlamıyor mu?
Şöyle düşünün. Osmanlıca bir kelime düşünün. Şu an aklıma gelmiyor. Çok artık günümüzde kullanılmıyor ve o fiil de çok fazla kullanılmadığı
mütevellit
için.
Mütevellit desek onu da anlamazlar.
Mesela anlatsan buradaki bir Türk de anlamadığı gibi günlük hayatta yaşamda yok. Yani böyle bir şey yok.
Ama dediğin gibi çok fazla Müslüman var aslında.
Aslında var. Şu an zaten onun krizini yaşıyorlar yani sosyolojik olarak. Şu an biraz geriye gidiyorlar. Bizim o 28 Şubatları şu an daha yeni yaşıyorlar onlar. şu an şeyi tartışıyor. Üniversitede başörtü yasaklayalım mı? Yok konuşuyorlar.
Hayır, bunlar hani en üst seviyede demokratikti ya.
Yok hocam.
Kafaya bak ya.
O şey Fransızların bir sözü var. A géométrie variable derler. Geometrisi değişken demokrasi. Yani duruma göre.
İstediği gibi.
İstediği gibi.
Yani şey putperestlerin taptığı
gibi.
Helvayı ister yersin bazen de taparsın ya. Onun gibi. Gibi yani.
Gibi hocam.
Şey ne soru söyleyecektim. Ha İngilizce'de de. Şimdi mesela biz İngilizceyi öğrenirken, hani Türkiye'de öğrendiğimizden değil de yurt dışında öğrenirken ben de şeye dikkat ettim. Bilhassa Avustralya'da okurken İslami dönüş olan kelime yok. Ya da İslami demeyelim de İngilizce olarak manevi kelimeler yok.
Evet, evet.
Manevi
evet.
İngilizce'de de yok. Yani evet. Hatta şöyle söyleniyordu. Kardeşim Shakespeare İngilizcesini arıyorsan 17. yüzyılda kaldı yani.
Evet, evet, evet.
Shakespeare İngilizcesinden sonra yani 17. yüzyıldan sonra İngilizceyi de darma duman etmişler.
Evet,
bayağı
evet.
Mesela şimdiki bir İngiliz Shakespeare İngilizcesini anlamaz derler.
Evet.
Şimdi mesela İngilizce'de abdest vudud.
Vudud.
Vudud. Şimdi eğer ilişkin irtibatın yoksa Müslümanlarla bir Hristiyan onu anlaması mümkün
anlamaz.
Değil. Anlamaz. Anlamaz. Ama
genelde Arapça terimler geçiyor ondan dolayı. Kendileri üretmedikleri için.
Müslüman olanlar Arapçasını kullanıyor.
Kullanıyor.
İngilizlerin.
Ama genel kabulde Arapça kelimesinden kullanılıyor ama adamda böyle bir yaşantı olmadığı için, Müslümanlara çok birebir yaşamadığı için veya reddettiği için, bunu görmek istemediği için anlamıyor.
Irkçılık yaptığı için.
Irkçılık. Yani pasif ırkçılık diye bir terim şu an çıkarmış olalım ama bilmeden aslında komşusuyla çok fazla ilişkiye girmekten kaçınarak ya bunlar öteki diyerek aslında bir ırkçılığa doğru gidiyor evet yani yapıyor bunu.
Yani orada İngilizce'de de manevi kelimeler yok.
Yok evet.
Onun için zaten batıdaki birçok insanın hani maneviyattan uzak kalmasının sebebi de bu.
Çok güzel hocam.
Bence
çok güzel
bu.
Bir tespit. Kesinlikle yani, bu. Kesinlikle bu. Yani ahlaktan uzak kalması, ahlaki değerlerden uzak kalması günlük dilde karşılığı yok
mu? Ha işte mesela ben yurt dışında onu analiz ettim. Evet. Yani manevi kelime olmayınca çocuk ne yapsın? Ne iyi bir şey. Hatta şey var yıllar evvel hani Allah rahmet eylesin Profesör Doktor Necmettin Erbakan hani hocamızın da eski başbakanlarımızdan Hani onun bir sözü var. Önce ahlak, sonra maneviyat.
Evet.
Ben bunu hep düşünürdüm. Ulan Allah Allah. Önce ahlak, sonra maneviyat. Kardeşim önce maneviyat, sonra ahlak olmamalı mı? Abi maneviyattan önce zaten bir duruşun, bir ahlakın olacak ya.
Evet.
O maneviyata yansısın.
Hocam çok güzel bir yere parmak bastınız. Genelde şu soruluyor. Abi şu oluyor. Abi bizim Türkiye'mizde böyle bir sürü olumsuz örnek var. Elin gavuru bizden daha güzel davranıyor falan. Abi ahlak başka bir şey. Yani ahlak hepimizde, her insanda, insan olduğu için olması
gereken bir şey. Her inançta var.
Her inançta da var. Bir de şunu anlayan toplumlar, yani beraber yaşayacaksak bu hayatı, bir takım o toplumsal alandaki kodlar var ve kurallar olması lazım. Bunlar da ahlakla bağdaştırılan kurallar. Mesela Batı medeniyeti biraz da korku üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Dolayısıyla hep ceza, yaptırımla bu işleri yaptırır. Zamanla artık bu bir alışkanlık, bir kültür, ahlaka, bir kültüre de dönüşüyor. Yani sen bir şey demeden kırmızı ışıkta bekliyor zaten.
İngilizlerin var ya zaten yazılmamış anayasa.
Evet.
Kültürel anayasa. Evet. Mesela Avustralya'da çok iyi hatırlıyorum. Yani orada zaten biliyorsun elini kolunu sallasan Elizabeth Street'e dokunuyorsun. Yani her tarafa ya Elizabeth koymuşlar ya başka bir şey koymuşlar.
Evet.
Ondan sonra orada bekliyorum. Şimdi tabii yurt dışında hani şey yapıyorsun, kurallara uyacaksın. Burada da uyuyoruz da orada daha dikkat ediyorsun.
Evet.
Dikkat ettim, yeşil yanıyor.
Hı hı.
Araba gelmiyor ama. Dedim ki ya şimdi bakayım kim geçecek. Eğer biri geçiyorsa kesin Türktür.
Öyle mi?
Bak. Kesin Türktür. Değilse de hani baktın suratına dedin ki bu Türk değil. Hani suratından anlıyorsun.
Kırmızı yanıyor. Yeşil dediniz. Kırmızı yanıyor ama kimse gelmiyor. Doğru mu? Olay bu. Yayalarda kırmızı yanıyor ama araba gelmiyor.
Şöyle yok yok. Yeşil yanıyor.
Kime?
Araca yanıyor. Araca yanıyor. Araba gelmediği için vatandaş
tamam,
bekliyor.
Tamam şimdi anladım.
Beni de şaşırttı şimdi.
Eyvallah.
Şimdi baktım. Abi kimse geçmiyor tamam mı? Geçiyorsa bir iki Türktür diyorsun.
Hı hı.
Değilse ya, başka yabancı menşebisi.
Evet.
Kesin Türkler onu alıştırmıştır diyorsun.
Maalesef.
Yapıyı bozuyor yani.
Maalesef.
Ondan sonra hatta geçerken de şey yapıyor vatandaş. Kim olursa olsun. Etrafına bir bakıyor lan ceza yer miyiz gibilerinden.
Evet, evet, evet.
Böyle bir durum da
hocam,
var.
Hocam bakın laf lafa açıyor. Biz tam böyle konuya da bilmiyorum yani. Direkt girmiş olduk ama. Biraz eğitimle alakalı da konuşalım diye konuşmuştuk. Tam da biraz oraya giriş yapmış
evet.
Hocam. Şimdi az önce bahsettiğiniz yeşil, araca yeşil yanıyor. Yaya kırmızı yanıyor. Ve sen bir dakika boyunca bekliyorsun.
Ama araba da geçmiyor.
Araba da geçmiyor. Şimdi benim ister istemez yani bunu istesem de istemesem de bilinçaltım hep bir mukayese oluyor.
Bu bir eğitim işte.
Tabii bu bir eğitim. Ama şuraya da geleceğim. Mesela benim Fransa'daki eğitim sisteminde gördüğüm en büyük sıkıntı çok fazla teorik eğitim veriliyor hocam. Yani çok basit meseleleri bile ilk başta teorik olarak anlattığı için çok basit şeyler bile zor hale gelebiliyor öğrencilerde. Türkiye'mizde de belki müfredatlar o yönde olmasa bile böyle bir alışkanlığımız var. Mesela çok alaylı vardır bizde. Yani hep sahada öğrenip yani deneme yanılmayla. Dolayısıyla inisiyatif almak gerekiyor burada da. O inisiyatifler bazen canımızı yakıyor. Yakmıyor
evet,
değil.
Doğru.
Ama getirisi daha fazla olabiliyor. Daha fazla lider ruhlu insanlar yetişebiliyor. Veya bir o kriz çözme becerisinde ciddi bir deneyim olmuş oluyor. Avrupa'da gençlerde bu gelişim alanında biraz zayıf kalabiliyorlar.
Ama işte o...
Şimdi oraya geleceğim. Yani
bir sonraki adımı bildiği için...
Eyvallah.
Kendisi bilmiyor. Kanun bir sonraki adımı bildirdiği için...
Mutlaka.
Onun yapma ihtimali yok.
Öyle ama biz buradaki tam sonuç odaklı düşünüyor mesela oradaki Türk genç. Diyor ki abi araç geçmiyor. Ben de niye bir dakika burada bekleyeyim? Bir dakika farklı değerlendirme, iki dakika farklı değerlendirme. Bir sürü mesela diyelim ki yarım saatlik bir yolda ben 4-5 tane böyle bekleyeceksem 5 dakikam boşuna gidecek diye düşünüp gidebiliyor. Onun için her şeyde tam böyle direkt birebir eğitimle alakalı değil, biraz kültürle alakalı, biraz toplumların gösterdiği reflekslerle alakalı, sosyolojiyle alakalı. Siz de sürekli bu kişilik analizleriyle alakalı konuşuruz, muhabbetimiz olur. Bu önemli bir mevzu. Önemli olan şey değil. Yani orada kişilik analizi, metodu vesaire değil. İnsanı tanımak, toplumları tanımak.
Evet.
Yani bizde bile kendi ülkemizde işte Karadeniz'deki bir vatandaşımızın gösterdiği bir olaya refleks ile Anadolu'daki farklı oluyor, Doğu'daki farklı oluyor.
Tabii pratik zeka daha farklı.
Çok daha farklı olabiliyor. Milletler arasında bu daha farklı zuhur edebiliyor.
Mesela Avustralya'da çok iyi hatırlıyorum. Bir gün markete girdim. Her zamanki gibi rutin alışverişleri yapıyoruz. Kasada bir hanımefendi var. Ondan sonra dedi ki $55 tuttu dedi.
Hı.
Avustralya doları. Onların da paraları çok enteresan. Kırıştır kırıştır para kırışmıyor. Avustralya doları çok enteresan.
Aa, bunun videosunu gördüm geçenlerde.
verdim şey dedi. 55 dolar dedi. 55'i verecektim. Dedim ki ben size 100 dolar vereyim.
Evet.
Hani şey olarak üstün tamamı.
Evet evet evet.
Ondan sonra siz bana ne şey yapmayın, bozuk vermeyin, 50 verin dedim.
El ayağına dolaştı değil mi?
For what dedi yani, ne için yani? Niçin? Kız anlamadı beni.
Anlamadı.
Hani şey olarak ondan sonra yani sistematik olarak bir sonraki adımı bildiği için
evet.
Kafayı çalıştırmıyorlar.
Evet evet evet.
Bizde
doğru.
Öyle değil.
Doğru.
Bizde her şey var. Mesela evet. Bir gün beni birisi aradı, bir abi aradı. Ondan sonra dedi ki Ahmet hocam dedi selamun aleyküm, aleyküm selam. Evet abi aleyküm selam, buyur abi. Polonya Büyükelçiliği'nde tanıdık var mı dedi. Abi Polonya Büyükelçiliği'nde ne yapacağız ya? Abi biz Viyana kapılarına gittik ama olay yanlış anlaşılmış.
Olay yanlış anlaşılmış. Ya.
Şimdi Polonya konsolosluğunda ben ne, kimi arayayım bulayım sana?
Sana ne lazım abi? Ya,
şey Polonyalı bir Müslüman hanımefendiyle evli olan bir abimiz. Tabii Polonya vatandaşı olmadığı için
evet.
Enişte oluyor tabii Polonyalıların.
Eyvallah.
Sadece belli bir süre vize veriyorlar. Sonrasında da şey yapmanız lazım. Dışarı çıkmanız lazım.
Evet.
Belli bir süre sonra tekrar vizeye başvuru yapmanız lazım. O sırada da kayınvalidesi vefat etmiş. Hani çıkmak istemiyor. Abi dedim konsoloslukta ben sana nerede bulayım şimdi? Bir de Polonya diyorsun.
Bir de Polonya hani yani.
Şimdi sanki başka bir büyükelçilik olsa.
Çok spesifik bir ülke yani. Öyle de, şey de değil değil mi?
Öyle olunca evet, ya evet. Dedim bunu yap zaten sorsa sorsa bir Türk sorabilir.
Ben bu konuda sormaz. Bir aydınlanma yaşamıştım. Aynı buna benzer bir hatıra. Maalesef ben bunu tasvip etmiyorum ama böyle bir tabir var. Türkiye'den Fransa'ya gelen damatlara ithal damat derler veya Avrupa'ya gidenlere. Bu ithal damat dedikleri abilerimizde şunu görürdüm. Çok garipserdim orada yaşarken. İşte belediyede veya bir kamu binasında bir işi var, olmuyor. Derdi ya bir de şuraya denelim, bir de şu memura gidelim. Belki bu bilmiyordur, şu biliyordur. Belki bu böyledir. Abi bir de üstten denemeye çalışalım falan. Ben de ama şu oluyor. Ya abi adam sana hayır dediyse zaten bu işin ehlidir, biliyordur ve hayırdır. Yani bunun istersen Fransa'nın tüm kurumlarına git her yerde hayır cevabı alırsın diye düşünüyordum. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de şimdi 10 yıldır yaşıyorum. Şimdi buradaki o dedim ya refleksler. Buradaki o toplumdaki o refleksleri görünce daha iyi anladım o abiyi. Ve o zaman haksız bulmuştum kendi içimde.
Ama her ülkenin kendine özellikleri var.
Var hocam.
Yani şimdi biz buradan öyle düşünüyoruz ama mesela Belçika'ya gitsem Belçika'da da böyle değildir.
Şimdi oraya geleceğim. Bu abilerimiz bak iş bitirici mesela. Tamam iş bitiricilikten geliyor bu aslında. Doğru veya yanlış.
Pratik
usul,
zeka.
Önemli olan
pratik
o,
zeka.
Usul, pratik zeka. Heh. Bu abilerimiz geliyor. Fransızcayı çat pat konuşarak şirket kuruyor ve personel çalıştırıyor.
Bak bir Türk dünya ben çok ülke gezdim. Evet. Bir Türk dünyanın her tarafında yaşar hocam.
Allah'ın izniyle yaşar.
Allah'ın izniyle yaşar. Ama bir batılıyı git Afrika'ya koy yok, açlıktan ölür.
Yok. Bir kitapta okudum hocam. Almanya'da yaşamış bir gurbetçi yazmış. Diyor ki Almanya'da bir genç sokakta yürürken diyor çok normal bir tempoda yürür. Hiçbir zaman burada biraz abartı da var ama İşte acaba kafama çatıdan bir şey düşer mi? Önümde bir araba park etmiş mi? Soldan işte veya sağdan neyse yoldan araba işte sollarken veya işte ne bileyim bir şekilde bana çarpar mı? Gibi düşünmez. Dolayısıyla o pratik zekayı çalıştırmaz. Dolayısıyla çok fazla inisiyatif kullanmaz. Çok fazla müteşebbis olmaz.
Beyni çalıştırmadığında zaten düşünmediğinde çalıştırmıyorsun.
Konfordan dolayı
konfor alanın dışına çıkmıyor.
Çıkmıyor ve normal standartta devam ediyor. Ama bir Türk diyor mesela.
Her şeyi düşünürüz.
Mesela yürürken bir şey düşebilir diyor. Belki bir araba yanlış park etmiştir. Yola doğru yürümek zorunda kalabilir diyor. Bir yolun ortasına bir direk koymuşlardır diyor. Yani aslında olumsuz örneklerden. Dolayısıyla bu genç ister istemez teyakkuzda diyor sürekli.
O da fazla insanı yoruyor ama.
Yoruyor. Ortasını
ama
bulmak lazım hocam.
Dikkatli olmak
ortasını
lazım.
Ortasını bulmak lazım. Evet. Yine bir eğitimde geldiğimde bir sene eğitim aldım. Sosyal Girişimcilik Akademisi'nde Aziz Mahmut Uday Vakfı'nda hocam. Bir hocamız anlatmış. Barakuda balığı örneğini vermişti. Tam bununla alakalı. Ona da selam olsun Cahit Şimşek hocam. Allah razı olsun. Bize çok emek verdi. Demişti ki barakuda balığı hocam. Şimdi şöyle. Japonya'da günlük işte balıkçılar balık avlıyorlar, topluyorlar. İşte sabaha kadar o balıklar işte kasalarda bekliyor. Ondan sonra teslim almaya geliyorlar diğerleri. Bir gün balıkçılar şunu görüyorlar. Bugünkü balıklar her zamankinden daha taze. Yani bu çok dikkatlerini çekiyor ve araştırıyorlar, bakıyorlar. Meğer fileye barakuda balığı da girmiş. Barakuda balığı da sudan çıktıktan sonra diğer balıklara göre çok daha uzun süre canlı kalabilen bir balık ve çok keskin dişleri olan küçük balıkları yiyen bir balık. Sudan çıktıktan sonra diğer balıkları yemeye çalışmış, hala devam etmiş. Dolayısıyla diğer balıklar da can havliyle barakuda balığından korunmak için gereğinden çok daha fazla uzun süre suyun dışında canlı kalmışlar.
Allah Allah.
Evet. Bundan dolayı daha taze kalmışlar. Diyor ki, için her insanın bir barakuda balığı olması lazım demişti Cahit Hoca. Yani diri kalmak istiyorsan, hatta bu metaforu devletler bile kullanır. Bazen şu bile olabiliyor. İşte mutlaka bir düşmanı olsun. Düşman bizi diri tutar.
Ya da yakınınızda olsun.
Yakınımızda olsun gibi böyle stratejiler bile belirlenir.
Ben kitabımda başka bir hikaye yazmıştım.
Evet hocam.
Anonim bir hikayeydi gerçi ama orada da şey var. Japonların yapmış olduğu bir çalışma. Orada da Japonlar balığı çok sever. Zaten her tarafı denizle kaplı olduğu için. Mesela orada da şöyle bir şey var. 3-4 kilometre uzaklıktan balık getiriyorlar ama balıklar gelene kadar tazeliğini kaybediyor ve vatandaş bir kere alıyor, daha da almıyor. Ondan sonra diyorlar ki, ya bunu nasıl yapacağız? Balıkçılar Birliği toplanıyor, işte bir şekilde bu balığı taze getirmemiz lazım. Aslında taze ama işte çıkana kadar, masaya, satışa çıkana kadar sıkıntı. Sonra diyorlar ki işte buzluk alalım diyorlar. Buzluk koyuyorlar. Balıklar buzluğa yerleştiriliyor. Yine eski tadı vermiyor falan. En son diyorlar ki biz buna diyor başka bir şey yapacağız ama ne yapacağız bilmiyorlar. Sonra diyorlar ki havuz yapalım. O büyük tekne değil artık, büyük gemilere. O havuzun içerisine de yakaladığımız balıkları atalım. Ama o balıklar suyun içinde böyle sabit geçse bile, dolaşsa bile yine hareket halinde olmadığı için yine bayat oluyor. Canlı olsa da. Abi onun içine küçük köpek balığı atıyorlar. O köpek balığı o 3-4 kilometrelik mesafede onları yemek için hareket ediyor ya, o balıkları hem taze hem diri tutuyor.
Eyvallah.
Bir iki tanesini götürüyor belki ama genel manada taze. Çıkarken de ne yapıyorlar? O balıkları aldıkları için ölüyorlar, gidiyor. Oradaki tazelik.
Yani
iki tane farklı metafor ama güzel metafor.
Evet, aynen öyle hocam.
Yani süremiz azalıyor ama ben aslında bu konuyu şundan açtım. Fransa'daki eğitimle buradaki eğitimi kıyasladığında sana ilk başta nasıl geldi, şimdi nasıl?
Hocam şöyle, Fransa, biraz hızlıca anlatmaya çalışayım. Fransa Milli Eğitim Sistemi Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok eleştirilen eğitim programlarından birine sahip. Mesela en çok eleştirilen şeylerden biri ev ödevi. Yani şu an artık yeni eğitim modellerinde ev ödevini de okul saatlerinin içine almaya çalışıyorlar. Okul dışında öğrenci kaliteli ebeveyniyle vakit geçirsin diye. Ama Fransa ciddi bir yük. Buna rağmen maalesef ülkemize kıyasla gerçekten bir fark var. Yok değil hocam, yok değil.
Bizde de fazla veriyorlar.
Bizde de fazla veriyorlar. Biz biraz hatta geriden, şu an son sıralar çok çoğaldı. Yani ben liseli öğrencilerden biliyorum. Hele bu pandemiden sonra acayip bir yükleri var. Ödev yükü var öğrencilerin.
Vallahi ben bazen diyorum ki hiç bir hafta tatil vermesinler. Evet. Çocukların anası alıyor bir hafta boyunca. Tatil yaptıkları yok ki.
Evet hocam.
Yani bir dersten 60 sayfa ödev olur mu ya?
Değil mi? Öyle hocam. Yani genel olarak ilkokul 5 sene, 5 yıl sürüyor. Orta öğretim 3 yıl sürüyor. İlkokulda gerçekten temelleri yani güzel veriyorlar. O 5 yılda çok fazla not üzerinden değil, daha çok işte yeşil, kırmızı, turuncu renklerle böyle iyi, çok iyi veya işte gibi böyle şeylerle. Yani direkt böyle bir, mesela benim Türkiye'de gördüğüm sıkıntılardan biri böyle, tabiri caizse bir at yarışı gibi, daha ilk okuldan, daha ilk birinci sınıftan öğrencilere böyle sürekli bir başarı endeksli bir
akışa
akış var. Orada şey hocam, daha çok öğrencinin gerçekten onu kendini keşfetmesi, her öğrencinin özel olması. Mesela sınıf sayıları da, yani Fransa yine en yüksek sayılarda ama geçen bir istatistik gördüm. Ama 20'yi geçmiyor. Bu çok önemli eğitimde. Yani 20'yi geçmemesi çok ciddi bir şey. Mesela biz onu fark ederdik. Bazen bir öğretmen mesela işte ne bileyim bir rahatsız olurdu vesaire. Bir iki hafta sınıf dağılırdı. Bütün sınıflar dağıtırlardı. 22 ile 23 arasındaki farkı bile hissediyorsun orada. Yani 23. öğrenci fazla.
Başka sınıflara gönderiyorlar.
Tabii,
ki orada
dağıtıyorlar.
Ders alsın,
tabii hepsine dağıtıyorlar.
Yani, öyle mi yapıyorlar?
Tabii öyle yapıyorlar.
Bizde öyle değil. Bizde başka bir öğretmen dersi.
Evet. Eğer kısa süreliyse böyle, eğer uzun süreliyse yeni bir öğretmen geliyor tekrar. Ortaokulda, daha ortaokulda, hatta bizim zamanımızda ortaokuldayız. Şu an ilk, yani 4. 5. sınıfa kadar çekmişler bunu. Öğrencinin istidadına göre mesela akademik bir geleceğini olduğunu düşünen öğrencilere normal devam ettiriyorlar ama yok abi bu öğrencimizin el becerisi yüksek. Muhtemelen üniversite okumayacak. Daha 5. sınıftan benim zamanımda 6-7. sınıfta falan staj yaptırıyorlardı hocam. Onlara özel bir sınıf açıyorlardı. Mesela müfredatları birazcık daha bize göre daha eksik ve daha ağır işliyorlardı. Ama bizim o arkadaşlarımız yani teneffüste görüştüğümüz arkadaşlar okulun arka bahçesinde duvar örmeyi öğreniyorlardı mesela. Su tesisatçılığını öğreniyorlardı. Daha ne tekabül
ediyor
burada?
Meslek lisesi değil ama değil mi?
Değil. Aynı okuldayız.
Allah Allah.
Aynı okuldayız. Özel bir sınıf mesela. Hmm. Veya geçişler de oluyordu. Mesela o sınıfta öğrenci uygun görülmüş ama çok iyi bir gelişim göstermiş. Zor da olsa olabiliyordu böyle. Normal diğer sınıflara geçebiliyordu veya
Akademiye geçebiliyordu.
Veya işte 6. sınıftaki bir öğrenci baktık okumayacak. Hemen o sınıfa transfer olabiliyordu. Böyle şeyler vardı. O modelleri arttırıyorlar. Yani daha böyle merkezi bir sistemden ziyade. En son ben mezun olduktan sonra yine hatırlıyorum. Burada 7. sınıfa tekabül ediyor. Artı 3 saat veya artı 6 saatlik opsiyonlar vardı. 3 saat daha ders görme değil çok özür diliyorum. Staj yapma. Yani çok basit böyle el becerisi. Mesela ben yani düz liseye gideceğimi bilmeme rağmen öyle imkanlar sundu. Dediler ki meslek lisesine ziyaret etmek istersen seni burada muaf sayacağız gidebilirsin. Meslek lisesi, normal lise vesaire hepsini de gönderdiler. Abi meslek lisesine gittim ben. Bir gün orada eğitim gördüm. Bu çok önemli bir şey hocam. Yani meslek lisesine uygun olmadığımı gördüm.
Meslek lisesinden üniversite okuyabiliyor mu öğrenci?
Okuyabiliyor sonrasında. Öyle bir şey de var. Eğer üstün başarı gösterirse 3 yıl yerine 4 yıl okumuş oluyor. 2 yıl meslek lisesi okuyor sonra tekrar son 2 senenin liseyi görüyor. Öyle bir şey de oluyor. Ama mesela ben daha ortaokuldayken liseyi görünce hani oradaki mesela bana çok yavaş geldi oradaki eğitim hızı vesaire. Dedim tamam bu tamam doğru tercih yapmışım yani. Ben lise meslek lisesine gitmemem gerekiyormuş mesela. Ondan sonra lisede tabii yine artıyor. Daha lisede mesela ben özel bir bölümde okudum. Teknolojik bölüm olarak geçiyor genel üst başlığı ama mesela ben daha lisedeyken finans, muhasebe, idari bilimler, insan kaynakları, ekonomi, hukuk dersleri gördüm hocam. Mesela. Çünkü biliyordum bu alanda devam edeceğimi biliyordum. İşletmede devam edeceğimi biliyordum. Ama çok katkısı oldu.
Üniversite öncesi bir
hazırlık. Çok katkısı oldu. Üniversitede çok farklı yine.
Pekala mesela Türkiye'den Fransa'ya okumaya giden öğrenciler de mesela üniversite bünyesinde gittiklerinde öğrenciler orada zorlanıyorlar mıydı? Hem dil olarak hem kültür olarak, yaşam olarak. Sen nasıl gördün? Mesela arkadaşların oldu mu hiç Türkiye'den gelen?
Benim üniversitemde çok fazla görmedim. Türk öğrenci yoktu. Ama biliyorum.
Hangi yani üniversiteydi gelenler, senin?
Ben üniversite de Grenoble. Grenoble Üniversitesi'nin bir şeydi, kampüsüydü. Şöyle hocam.
Ya da dışarıda
sorduğunuz soru şununla alakalı. Bu her bütün yurt dışı ile alakalı geçerli bir şey. Bu tamamıyla öğrencinin, yani kişinin değerleriyle alakalı bir şey. Benim şöyle bir iddiam var mesela. Milli manevi değerleri olan, dindar olsun olmasın ama milli manevi değerlerine ya da milli değerlere
çizgisi olan.
Çok böyle güçlü bir bağ olan bir birey 3 yıldan fazla kalamaz yurt dışında hocam. Yani bu şey de olsa yani çok mütedeyyin olmasa bile eğer memleketini seviyorsa yapamaz hocam çok zorlanır. Belki orayı isteyebilir. Yani
ben istedim ama ben istedim çok istedim de kalamadım dedim ki ya her hafta sonu barbekü mü oldu kardeşim?
Eyvallah.
Yani hep rutin yolda mesela gidiyorsun hiç ambulans sesi yok, polis yok, itfaiye yok, hiçbir aksiyon yok,
yok
kedi
yok.
Dolaşmıyor
rutin
kardeşim.
Rutin hocam işte
yani,
oraya geleceğim bakın bizde rutin yok bizde sürekli bir aksiyon var.
Bizde aksiyon yani. Olduğu için ben mesela çok mesela ülkemi çok seviyorum.
Evet.
Ama Avustralya'yı da mesela çok sevdim.
Hı hı.
Yani halen de görüşüyorum arkadaşlarımla. Hatta işte okul bittikten sonra dedim ki hani bir 5 yıl kalayım, çalışayım, bir şeyler yapayım. Yani hedeflerim doğrultusunda ülkeye geri dönme kararı aldım.
Değil mi?
Yani duramadım.
Hı-hı.
Şimdi düşünüyorum tabii takdir ilahi. Herhalde sıkılırdım. Çünkü yani kafana mesela benim sokakta kafama muhabbet kuşu gibi kuş çarptı mesela.
Allah Allah.
Yani burada olsa şimdi hani mesela Gülhane'de dolaşıyor yeşil evet, papağanlar. Evet, evet. Ne düşünürsün? Mesela kafa
evet,
olarak.
Evet, evet.
Muhabbet kuş papağan vay iyi para eder aslında. Yakalasak mı falan gibi düşünebilirsin.
Evet.
Orada mesela sokakta
evet,
uçuyor ya.
Evet, evet, evet.
Sıkılıyorsun yani ne yapacaksın ki kardeşim? Her hafta sonu hani İslami komüniti dediğimiz o Müslümanlar toplanıyorlar. Orada burada şurada veyahut da işte Türkler bir yerde toplanıyor. İşte barbekü dedikleri, hani et pişiriyorsun, çayın var, işte ayranın var, oturuyorsun, muhabbet ediyorsun. Ama abi her hafta sonu barbekü olur mu ya?
Değil mi?
Yani birazcık dünyayı konuşalım, biraz siyaset konuşalım. Evet. O şey herhalde, sistem onu sen elleme ya. Biz yönetiyoruz zaten ülkeyi. Normal vatandaş siyasetle ilgilenmeye gerek yok.
Öyle. Gibi. Batı'da biraz, yani Batı Avrupa'da.
Öyle.
Beş gün iş günüdür. Cumartesi günü tüketim, hobi, gezme günüdür. Pazar dinlenme günüdür. Pazarda hiçbir yer açık değildir. Mesela onun için gurbetçiler buraya geldiğinde çok sevinirler. Pazar her yer açık. Hafta içi akşam 9-10'a kadar her yer açık vesaire gibi. Böyle görmüşsünüzdür yani o gurbetçileri.
Ya ailece de pazar günü insan sıkılır ya sokakta.
Yok
bir
hocam,
şey göremeyince.
Yok. Orada yani pazar günü
çok rutin yani.
Çok rutin. Bir sistem var dayatılan, böyle görünmeyen, böyle elle tutulmayan, böyle şey yapan.
Hatta ilk Avrupa'ya giden mesela, Almanya'ya gidenler mesela hafta sonu şey akşamları mesela, hı hı, altından sonra her yerin kapalı olduğundan çok dem vururdu.
Evet,
ben gençken hatırlarım.
Evet evet evet.
Abi
evet.
Gerçekten öyle yani.
Öyle öyle. Son olarak hocam şunu söyleyeyim. Neden oralarda zorlanırız biz? Çünkü birincisi mesela Avustralya bir tık daha sanki bu konuda serbest. İngiltere'nin bazı bölgeleri serbest. Müslümanlar yapılanmış yani siyasette, evet, sosyal alanda, işte hukukta vesaire bir şekilde Müslümanlar
meclise
var.
Meclise girmişler. Meclisler
varlar. Ben geçen 2 sene önce Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya'yı gezdim. Hocam tabii insan gerçekten gidip görünce bu oranları yani kafada oturtmuş. Mesela Fransa, Batı Avrupa'da en çok Türk bulunan ikinci ülke. Mesela Almanya 4-5 milyon arası diyorlar. Fransa'da da benim zamanım 550 bindi. Şu an 600-650 bindir.
Fransa ikinci mi gerçekten?
İkinci.
Allah Allah.
Ama ben ikinci hep bu veriyle böyle
ben
bakıyordum
İngiltere'yi
olaya.
Ben İngiltere'yi daha çok zannediyorum.
Yok hocam. Ama oran olarak Türkler toplam nüfusun %1'ini ne tekabül ediyor Fransa'da. Ama mesela Hollanda ve Belçika'da bu oran %6-7'ye kadar çıkıyor.
Nüfusla alakalı.
Nüfusla alakalı.
Fransa'nın nüfusu Hollanda'dan daha yüksek.
Şimdi mesela Fransa'da Türkler çok fazla böyle teşkilatlanamıyor. Çok fazla beraber bulunamıyor. Bir cemiyet oluşturamıyor. Dediğiniz gibi siyaset konuşamıyor.
Müsaade edilmiyor.
Müsaade edilmemenden ziyade Türkler de hani bu cemiyetin şeyidir zaten, bir avantajıdır. Hani o dert aşılarsın yani. Bir kendine dert aşılaması da yok. Yani kimse muzdarip de değil olaydan.
Sisteme alıştığı için.
Sisteme alıştığı için.
Onun için geri gelenler duramayıp hani uzun yıllar kalıp da,
evet,
mesela uzun yıllar yaşayıp da geri gelenler, hı hı, belli bir süre sonra burada yapamayıp tekrar geri dönüyorlar.
Öyle bir durum var. İkincisi, ama işte İngiltere, Avustralya, Amerika'daki Müslümanlar bu konuda daha iyiler. İkincisi, şunu unutmamak lazım. Bunu çok gözden kaçırıyoruz. Hocam, Avrupalıların yabancılarla beraber aynı yerde toplumsal alanda yaşama serüveni 1950-60'larda başlıyor hocam. Daha 100 yılı geçmedi.
Tabii tabii.
Dolayısıyla bu refleksleri bilmiyorlar. Biz hocam yüzyıllardır yaşıyoruz. Biz İspanya'daki Yahudileri de zamanımızda bizim ecdadımız haksızı korumak namına buraya gelmiş, yaşatmış. İşte Ermenilerle yıllarca biz burada yaşamışız kardeşçe.
Rumlarla.
Rumlarla yaşamışız. İşte daha hala bir sürü etnik grup var değil mi Türkiye'de? Yani
tabii, tabii.
Kürdü var, Zazası var, işte Çerkezi var,
Lazı var.
Ve hiç bununla alakalı hiç sıkıntı yaşamıyor. Suriyeli kardeşlerimiz geldi. Allah onlardan razı olsun. Yıllarca yaşadılar. Tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama böyle majör, çok büyük böyle infial yaratacak şeyler Allah'ın izniyle yaşamadık. Afgan kardeşlerimiz var, Özbek kardeşlerimiz var. Biz alışkınız. Biz Fransız gelse yaşarız onunla. O bizde yaşayamaz. Orada onlar bizde yaşamakta zorlanıyor. Çünkü daha yeni açtılar ve hala bize öteki olarak bakıyorlar orada.
Ama şey var. Ben Suudi Arabistan'da Ümre'ye gittiğimde yıllar evvel, 98'de Ümre'ye gittiğimde görmüştüm.
Evet.
Bir Fransız Müslüman hale görmüştüm. Yani suratlarından, hı, belliydi, evet, yani. Evet. Bunlar yeni Müslüman olmuş. Belli. Evet. Allah onlara bir nur aşılamış.
Evet.
O zaman hanımefendi, beyefendi, işte karı koca. Yanlarında da 2 tane ya da Allah-u Alem 3 tane çocuk vardı. Onlar da küçüktü.
Hı hı.
Şimdi İslamiyet'i kazandıktan sonra yavaş yavaş o atmosfere girdiklerini görüyorsun.
Evet, evet.
Çünkü
evet.
İslam işte ne istiyor? Misafirperverlik istiyor.
Evet.
Hal hatır sor istiyor. Yere, evet, düşene sen de vur demiyor. Tut, evet, elinden kaldır diyor gibi.
Tabii tabii, mutlaka. Eyvallah. Son olarak hocam bu konuyla alakalı belki biz, yani muhabbet gerçekten çok yani muhabbete doyum olmuyor. Zaman da hızlı geçti ama yine belki bu konuları daha sonra yine konuşuruz.
Yurt dışı denince insan
tabii, tabii,
birçok şey
hocam yurt dışı bahane, sizde muhabbet şahane hocam.
Estağfurullah.
Ama şuraya geleceğim. Bakın kişilik analizlerine baktığımızda genelde İslam'ı kabul eden, yani ihtida eden insanların genelde duygusal kişilikte olan insanlar olduğunu, aslında daha öncesinde de o cömertlik, merhamet duygularına haiz olduklarını ben çok gözlemliyorum. Bununla alakalı da bence üzerinde çalışmamız lazım Ahmet Hocam. Bu insanlarda o potansiyel var. Yani çünkü dinle duygu gerçekten çok mündemiş bir şey. Yani o merhamet duygusu, cömertlik vesaire, bunlar bizim temel taşı, her Müslüman'da olması gereken, öğütlenen duygular. Çünkü hizmet de oradan geliyor biliyorsun. Yani insan kime hizmet eder? Yani neden hizmet eder? Sevdiği için, merhamet ettiği için. O da imanın alametidir. Dolayısıyla onun için mesela tebliğ yaparken de karşıdaki kişinin o kişiliğine göre doğru argümanlarla konuşmak lazım. Mesela Fransızların geneli daha çok zihinsel kişilikte insanlardır. Yani mantıkla çok hareket ederler. Onun için zaten o başta bahsettiğimiz o biraz uzak kalma, kendi içinde yaşama, o mantığında oturtamadığında şey yapmaz yani.
Bir İnsani örnek, duygular önde değil.
Bir örnek vereyim. Cuma günüydü hocam. Üniversitedeyiz. Dedim ki cuma günü bizde adettir hani bir şey ısmarlamak vesaire. Kahve otomattan, kahve baktım sıra var. Dedim bugün hepiniz bendensiniz. Ya hocam bir tepkileri bir görsen. Sanki kahvede araba aldım. Ya sen neden böyle yapıyorsun? Ne kadar iyi bir insansın. Ne gerek var? Bak emin misin? Bak zorunda değilsin dedim. Ya abi tamam ben hani iradesi yerinde olan yetişkin bir insanım. Kararımı verdim. Kahve ısmarlayacağım. Niye
okulda
bu kadar?
Okulda mı yoksa iş yerinde mi?
Okulda, üniversitede. Şu oldu hatta hocam. Ismarladım. Sanki dünyaları aldım onlara. Ne kadar mutlular. Ama tabii hiçbir zaman hiç beklentiye de girmedim ama gözlem açısından söylüyorum. Hiçbir zaman geri dönüşü de olmadı onun. Yani hani bir de şeydir. Hani bilirsin yani iadeyi ziyaret veya işte hani hediyeleşme. Ben hiç beklemedim. Beklemiyordum da. Ama birisi şey dedi. Ben senin kahve ısmarlamanı kabul etmiyorum dedi. Dedim niye yani ben senden bir şey istemedim. Olsun dedi. Ama yani ikram edeceğim. Yani seni
o
angaje eden bir durum yok.
O mantığa ilkesinde uymuyor işte. Benden uyumuyor. Acaba yarın bir gün bir şey isteyecek?
Şu gebe kalırım. Yani ileride bu benden bir şey ister. Bu sefer yok diyemem diye baştan öne alıyor. Mesela.
Allah Allah.
Yani bunlar önemli meseleler hocam. Belki bakarsınız.
İnşallah.
Bir program daha yaparız bunlara.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim hocam.
Evet. Fransa Türkiye arasındaki eğitimi konuşacaktık ama yurt dışı yurt içi olunca tabii farklı anılar canlandı. Bu da böyle eğlenceli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum
Ali
hocam.
Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim.
Evet. Kıymetli dinleyenler bakış açısında geçtiğimiz hafta Şahsiyet Akademisi Müdürü Ali Avşe Ören kardeşimizle hocamızla beraber yaptığımız yayını bu hafta da devam ettirmek istedik ama bu hafta böyle biraz eğlenceli yurt içi yurt dışı kıyaslama yaparak başımızdan geçen anıları Avustralya, Fransa, Batı eksenli bir yayın yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.